Ayrım 47, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 404. Gizli Operasyonlar Komitesi üyeleri profesörün masasının etrafındaki sandalyelere yerleştikleri zaman profesörün kolundaki Rolex GMT Master 2 marka saat tam 5'i gösteriyordu. Profesör gibi son derece titiz ve dakik bir adamın saatinin saniyesi saniyesine tam ayarlı olduğu muhakkaktı. Aynı anda profesörün odasının iki kat altındaki laboratuvarda Hannari'nin ateşleme sistemini 1512 GHz radyo sinyallerine göre ayarladığı nükleer aygıtın sağ yarım küresindeki kritronların içine yerleştirilmiş olan galyum arsen çipte aynı anda radyo dalgaları yaymaya başlamıştı. EG ve G uzmanlarının kurduğu zaman ayarından 1512 GHz dalgadan yayılmaya başlayan sinyaller İranlıların yeraltı laboratuvarından çıkıp onları bekleyen uydu alıcılara ulaşamıyordu. Kritron kafalarına sıkıştırılmış çipten çıkan ve birbirini takip eden saat 6 sinyalinin en yakındaki elektrikli aygıtlarının bile alması mümkün değildi. Ancak devam eden sinyallerin kapalı yerdeki sıkışıklığı dalga düzenini bozmuş, içlerinden biri 1-2001 GHz'den çıkmıştı. Kritron'daki çip Dr. Hanlari'nin nükleer başlığındaki antenden 45 santimden daha uzak değildi. Deniz topu büyüklüğündeki bombanın sağ yarım küresi Dr. Hanlari'nin 1.2 GHz dalgaları almak üzere ayarladığı küçük siyah antene 25 santim mesafedeydi. Siyah küçük anten 1-2001 dalgadaki sinyali alınca hemen tanıdı. Bu kendisinin ayarlandığı radyo sinyalleriydi. Bundan sonra olup biten olaylar zinciri insan gözünün takip edemeyeceği bir süratle gelişmeye başlamıştı. Anten bağlı olduğu radyoya sinyallerin gelmeye başladığını iletti. Radyo da pillerden gelen elektrik devrelerini kapattı. Bu düzen içinde 250 voltluk bir elektrik şarjı kritron kombinezonuna saldırdı. Onların da bombanın detantörlerine 4000 voltluk bir güçle saldırılması inanılmayacak kısa bir zamanda sonuca ulaştı. Ateşleyicilerin patlayışının yarattığı şok dalgaları dışarıya doğru patlama yerine içeriye doğru bir patlamaya sebep oldu. Berilyum kaplı tungsten kaplamayı içe doğru patlayacak şekilde sıkıştırınca bir haltercinin avucunun içinde bir lastik topu sıkıp patlatışı gibi patlama reaksiyonu başlattı. Plütonyum maksimum sıkıştırma noktasına yaklaşırken kritronun üçüncü kuyruğu nötron bombasına bağlı şarjını harekete geçirdi. Bombadaki tritium nükleeri ateşlenerek plütonyum çekirdeğini patlatacak şarjı koyuverdi. Bunun sonucu bir sıra reaksiyon birbiri ardından zincirleme bir şekilde harekete geçti. Plütonyum atomları parçalandı ve her biri 2 veya 3 nötron fırlattı. Onlar da ard arda parçalanarak reaksiyonun hızını daha da arttırdı. Her şey bir saniyenin milyonda biri kadar, göz açıp kapayacak zamanın milyonda biri kadar kısa zamanda ateşleyicilerin patlama sesinin bombaya en yakın İranlı teknisyenin kulağına ulaşmasından evvel olup bitmişti. Doktor Hanlari ve adamları işlerini çok iyi başarmıştı. Onun ölümüne sebep olacak aygıttaki atom parçalanması en son noktasına ulaşmış, Nagasaki'ye atılan atom bombasından da güçlü 25 kilotonluk bir patlama gücü doğmaktaydı. Bunun ilk sonucu olarak gamma ve X ışınları ışık hızıyla yayılmaya başladı. Onların yanı sıra Dr. Robert Oppenheimer'ın binlerce güneşten daha parlak diye tarif ettiği ışığın kendisi ortaya çıktı. Onu akkor haline almış bir ısı takip etti. Bu ısı öylesine büyük ve kesifti ki İranlı ilim adamları, teknisyenler, pastaran ve profesörün odasına toplanmış olan insanların vücutları parçalanmış şöyle dursun, bir anda buharlaşıp yok oldu. Etleri, kemikleri, kanıyla toptan minnacık zerreler haline gelip yok oldu. Laboratuvarın metal aksamı ile birlikte dünyanın radyoaktif plazmasına karıştı. Bu öylesine korkunç ve ani bir olaydı ki din kitaplarının dediği tozdan var olup toz olup gideceksin sözünü ispat edercesine dünyanın tozu arasında kayboldular. Patlayan laboratuvarın bulunduğu vadenin öteki yanında bulunan iki delta operatörü içine saklandıkları çukurda zangır zangır sallandıklarını hissediyorlardı. Karşılarındaki dağ resmen sallanıyordu. Tim komutanı vay canına bu ne zelzele böyle diye düşünürken laboratuvarın çelik kapılarının fırlayıp havada uçurtma gibi uçtuğunu, onları kırmızı ve siyah karışımı alevlerin takip ettiğini fark etti. Bir anda ikisi de ne olup bittiğini anlamıştı. Böyle bir durumda ne yapmaları gerektiği hakkında da planları vardı. Kuzeye Afganistan'a doğru koşacak, İranlıların ulaşamayacağı bir yerde hemen bir kurtarma helikopteri isteyeceklerdi. Hemen buradan kaçmalıyız diye bağırdı biri, radyoaktif buluttan daha hızlı koşup kurtulabilir miyiz acaba? SİHA merkezinde hedefi uydu resimlerinden takip etmekte olan nöbetçi memur, aman Allah'ım diye bağırdı, bombalardan biri patladı galiba. Birisi Jim Duffy ile Jack Lawrence'a telefon etmişti. İkisi de koridorları yıldırım gibi koşarak hareket odasına vardılar. Patlamanın olduğu kısmı geri sarıp onlara da gösterdiler. Lawrence, uydular patlamanın sebep olduğu radyoaktiviteyi okuyabilir mi diye sordu. Duffy de başkana haber verildi mi? Olup bitenleri anlattınız mı diye sordu. Birkaç dakika sonra Milli Güvenlik Danışmanı, Başkanın Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı ile Polonya Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonu için NATO'nun yapacağı yardımları görüştüğü odaya daldı. Dördü birden Beyaz Saray'daki merkeze koştu. Uydu filmlerinden patlamayı seyretti. Şaşkın, dehşet içinde ama oldukça rahatlamış olarak filmi üç defa seyrettiler. Başkan, Albay Crowley nerede diye sordu. Tampa'daki Ussokom üstünde diye cevap verdi savunma bakanı. Türkiye'yi harekete hazırlanıyor. Hemen telefonla arayın diye emretti başkan. Delta komutanını buldukları zaman başkan, Albay Crowley dedi. Senin harekat iptal edildi. Albayın neden ama diyen sesindeki hayal kırıklığını psikoloji okuyan birinci sınıf öğrencisi bile hemen anlayabilirdi. Durumun bütün ciddiyetine rağmen başkan kendini tutamayıp güldü. Senin melekler bu sefer İranlıların çakmağına işedi de ondan. Başkan o gün daha sonra Zabor'daki patlama ile ilgili olarak 3 karar daha verdi. Patlama o civarda Richter ölçeğine göre 5.2 genliğinde bir depreme sebep olmuştu. O bölge sık sık şiddetli yer sarsıntılarına maruz kaldığından Tahran bunun da bu türlü bir deprem olduğunu açıkladı. Bereket versin olay şehir ve kasabalardan oldukça uzak bulunduğundan çok hafif zararla atlatılmıştı. Mamafih bölge tam soruşturma ve araştırmanın sonucuna kadar yabancıların girişine kapatılmıştı. Gerçekten ne İranlılar ne de başkaları nükleer patlamaya neyin sebep olduğunu hiç öğrenemeyecekti. Bunun izahı Zabol'daki o dehşetli patlamanın enkazı altında kaybolup gitmişti. Bu durumda başkan Amerikan hükümetinin Zabol'da olup bitenler hakkında bildiklerini açıklamasına karar verdi. Bunun yerine İngiltere, Fransa, Almanya ve İsrail'e özel temsilciler göndererek hükümetlere gizlice Amerika'nın İran'daki nükleer operasyonla ilgili bilgilerini aktardı. Daha sonra 5. temsilciyi Suudi Arabistan Kralı'na gönderdi. Kendisinden Amerikan Cumhurbaşkanı'ndan Başkan Hatemi'ye bir mesaj götürmesini rica etti. Bu mesaj İran liderine yeraltı laboratuvarında olup bitenleri naklediyor, hayatlarını kaybeden insanlar için duyduğu üzüntüyü belirtiyor, Başkan Hatemi'nin ülkedeki radikallerin işi nerelere kadar götürdüğünü bilerek tarihin her dönemindeki dirayetiyle İran ve İslami elemanların adalet ve itidal yolunu bulmalarını sağlamasını diliyordu. Son kararı da Jim Duffy ile ilgiliydi. SİHA başkanına bu arkadaşımıza üstün hizmet madalyası verilmesini istiyorum diye talimat verdi. Zaten 2 madalyası var efendim. Öyleyse bir 3.'yü verin. Ayrıca onu yeni bir işle görevlendirin. Örgütünüzün gizli operasyon gücünü yeniden organize etsin. Bugüne kadar Irak'tan Birmanya'ya, Beyrut'tan İran'a kadar ne zaman gizli bir operasyon yapılmasını istesem ya başarısızlığa uğruyor ya da yapılamaz diye yan çiziyorsunuz. dişi dökülmüş canavarlara döndünüz. Şimdi bizim soğuk savaş zamanından daha gizli ve sık başarılı gizli operasyonlara ihtiyacımız var. Duffy'ye söyleyin, sizin adamlara biraz cesaret ve aktivite getirsin. Bu işi yaparken Kongre'nin gözlerinin üstünde olduğunu bilsin ama istediğimi de halletsin. Jim Duffy Eccleston caddesinden dönüp Chester meydanına çıktı. Meydanın ortasındaki bahçeye bakan birbirinden güzel evleri seyrediyordu. Elinde otelin kapısının kenarındaki yerden satın aldığı bir demet sarı gül vardı. Farkında olmayarak My Fair Lady müzikalinin bir şarkısı takılmıştı kafasına. İşte yaşadığım yer burası. Hem şarkıyı mırıldanıyor hem de biraz fazla sinirli olmaya başladım galiba diye düşünüyordu. Bir başka şehirde 2 hafta. Arkada bıraktığı ayların ödülü yeni görevine hazırlık devresi gibi bir şeydi bu. 5 numaraya yaklaşırken durdu, birden içi hop etti. Girişteki piyik demir kapısının üstünde satılık levhası vardı. Kapıyı Nancy açtı. ''Jim, bu ne büyük sürpriz!'' diye karşıladı. ''Bana vermeye başladığın güzel tavsiyeleri özlemeye başlamıştım. Benim akıl hocam nerede?'' diye meraklanıyordum. Sarı gülleri alırken ''Aman ne güzel şeyler bunlar!'' diye sevinç sesleri çıkardı. ''Yemekten evvel bir içkiye ne dersin?'' Jim içkileri doldururken bir yandan da mazeret kelimeleri bulmaya çalışıyordu. ''Sana haber vermeye fırsat bulamadan radar alanından çıkıverdim.'' dedi. ''Kuzeye gittiğimde öyle şeyler elime geçti ki dosdoğru Washington'a dönmek zorunda kaldım. Benim işimin cilvelerinden biridir bunlar.'' ''Nancy boş ver.'' diye güldü. ''Erkeklere bazen esrarengiz olmak daha çok yaraşır.'' Uzattığı bir kadeh Sanser şarabını aldı. Ona doğru kaldırarak ''Hoş geldin.'' dedi. ''Esrarengiz dedim de aklıma geldi. İran'daki o zelzeleyle ilgili haberleri okudun mu?'' ''Birkaç gazetede gördüm.'' ''Bazıları bunun aslında zelzeleden başka şeyler olduğunu yazıyor.'' ''Gazetenin yazdığı her şeye inanılmaz, öyle değil mi?'' ''Hele Londra'da.'' diye güldü. ''Katiyen inanılmaz.'' Duffy pencereye doğru yürüdü. Chester meydanındaki bahçenin yemyeşil güzelliğine baktı. Sherwood ormanlarındaki meşe ağacı kadar dimdik bir İngiliz hanım bakımlı yolda köpeğini gezdiriyordu. Garip bir şekilde Zabol'a giden yol daha 4 ay evvel o Ocak ayı akşamında bu evde başladı diye düşündü. Nancy'ye orada olup bitenlerle ilgili bazı şeyler açıklaması gerektiğini hissetti. ''Biliyor musun Nancy?'' dedi. ''Buraya gelip kocanı öldüren o adamları aklından çıkarmak en iyi şey olacak. Onların hepsi yok oldu. Hiçbir izleri kalmadı yeryüzünde.'' Nancy hafifçe içini çekti. ''Doğru, ben de kendimi buna alıştırıyorum. Ancak sana şu kadarını söyleyebilirim. Onu öldüren katilleri gönderen adamların hepsi öldü. Lanet olasıcalar. Onların ölümü bir bakıma senin kocanın harekete geçirdiği veya geçiremediği olaylar zinciri sonucu oldu.''
''Teşekkür ederim Jim. Bana büyük bir gönül rahatlığı verdin. Bunları nereden bildiğini açıklamayacaksın herhalde.''
''Hayır, hiç olmazsa bu akşam değil. Bardağının 1/4'üne kadar içti. Biraz da kendinden bahset, ne yapıyorsun bakalım?''
''Senin tavsiyelerine uyduğumdan bu yana daha iyiyim.''
''Yani?''
''Washington'da 8 Caddesi'ndeki Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nü biliyorsundur herhalde.''
''Tabii, herkes bilir, ne olmuş?''
''Benim alanımda uzmanlaşmış bir etnolog aradıklarını duydum. Kendilerine bir mektup yazıp belgelerimi gönderdim. Bil bakalım ne oldu? İşe alındım hemen.''
''Bu satılık levhasının sebebi şimdi anlaşılıyor.''
''Evet, zavallı tarihçiyim, bana son hediyesiydi bu ev. Gayrimenkul piyasası şu anda çok hızlı. Aldığımızın 4 mislini bile satabilirim sanıyorum.''
Duffy koltukta kadının yanına oturdu. Kısacık bir süre içinde ne kadar çok şey olup bitmişti. O dondurucu sabah Frank Williams'ın kapısını çalıp kendisini Maine ormanlarından çıkmaya razı edişinden bu yana olaylar bir yıldırım hızıyla dizilmişti arka arkaya. ''Bu harika bir haber Nancy. Kaderin kumda yahut yıldızlarda yazılı olduğuna inananlardan değilim biliyorsun. Kaderimizi biz kendimiz çizeriz. Şu son 3-4 ay garip bir şekilde benim hayatımı yeni baştan yazmaya başladı. Seninkini de alt üst etti. Sana borçlu sayılırım. Eğer izin verirsen Washington'a geldiğin zaman seni kendi durumuma getirmeye yardımcı olmaya çalışırım.
Ne kadar memnun olurum Jim.
Birkaç dakika sonra dışarı çıkmış bir taksi bulmaya çalışıyorlardı.
Nancy nereye gidiyoruz diye sordu.
Daphne denen bir yerde masa ayırttım. Şimdi pek rağbetli olduğunu söylediler. Nancy Duffy'nin o zamana kadar duymadığı gençlik ve sevinçle dolu bir çığlık attı adeta.
Jim, sen inanılmaz bir adamsın. Daha bugün uçaktan iniyorsun ve şehrin şu anda en şık lokantasının hangisi olduğunu biliyorsun. Washington'daki bütün iyi yerleri de gösterecek misin bana?
Kesinlikle.
Söz mü?
Söz. Kaldırımın kenarında yavaşlayan yaşlı taksi şoförü bu Londra'ya bir şeyler oldu diye düşünüyordu. Koskoca insanlar Chester Meydanı'nın orta yerinde çocuklar gibi sarılmış öpüşüyor. Vay canına, ne günlere kaldık.
Kitabın sonu. 19 Şubat 2023. Sayfa 411.